entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade.
Sevgili Bülent, hoş geldin. Bugün konuğumuz Bülent Kılıç. Siz onu AFP'nin, Ajans France-Presse'in Türkiye'deki fotoğrafçılarından, foto muhabirlerinden birisi olarak tanıyorsunuz. Tanımıyorsanız da belki bugün tanıma şansınız olacak. Portföyünü inceleyebilirsiniz. Bülent, ben seni Gezi'deki işlerine tanıdım aslında. Gerçekten çok etkileyici fotoğraflara imza atmış birisisin. Arada sırada fotoğrafların önüme düştüğü zaman, haberlerin daha doğrusu önüme düştüğü zaman ben de ilgiyle izliyorum. Doom daha doğrusu. Çünkü bugün bir başka tweetle benim takip ettiğim bir gazeteci, eski meslektaşımın benim Twitter akışıma düşen bir tweetiyle birden irkildim. Çünkü AFP seni işten çıkarmıştı ve tazminatını ödemiyordu. Şimdi bu konu, foto muhabirliği, basın emekçiliği ve bütün bunun içerisinde biz basın emekçilerinin emeğinin sömürülmesi entropinin konuları arasında. Dolayısıyla biz aslında normalde entropinin bu bölümünde çok farklı bir konuyu işleyecektik. Malum seçim sürecinden geçiyoruz. Seçimlerin sonuçlarını aslında biz burada değerlendirecektik ama ben onu iptal ettim. Seni davet ettim. Sen de çok teşekkür ederim. Kırmadın daveti, kabul ettin. Ve bugün biraz senin başına neler geldi, neler oldu, süreç nasıl ilerledi, şu anda neredeyiz, onu senden dinlemek istiyorum. Arkasından da biraz bu konularda seninle sohbet etmek istiyorum. Bir iki şey söyleyelim, hatırlatalım dinleyicilerimize. 2013 yılında Fransız Liberation gazetesi bir sayı çıkarttı. Biz bu örneği aslında daha önceki makalelerimizde Özge Ersoy'la beraber kaleme aldığımız bir tane işte foto muhabirleştiremediklerimizden miymişsiniz diye bizim bir makalemiz vardı. Orada ele almıştık. Liberasyon şöyle bir şey yaptı. Hiçbir fotoğrafı yayınlamadı. Hiçbir foto muhabirinin çalışmasına yer vermedi. Ve sadece metnin olduğu, fotoğrafların bulunduğu karelerinde beyaz boş kareler olduğu bir sayı yayınladı. Bu aslında şuydu. Foto muhabiri olmadan siz haberlere erişiminiz, haberlere anlayışınız, onları izleyişiniz nasıl etkilenir? Yani insanları biraz, okuyucularına biraz bu konuya dikkat çekmekti. Çünkü aslında bizim teşekkürü olmayan ve tüketime açık bir mesleğimiz var. Çok fazla şey üretiyoruz, görsel üretiyoruz. Ama o ürettiğimiz görsellerin üretiliş aşamasına hiç kimse çok fazla tanık olmuyor. Nelerle karşılaşıyoruz? Birebir orada olmak zorundayız. Çünkü neticede bir görüntü yayınlamak zorundayız. Masamızın başında oturup haber yazmıyoruz neticesinde. Oraya gitmeden önce haberi araştırmak zorundayız. Bu konuya vakıf olmalıyız gibi birçok çevresel hakim olmamız gereken açı var. Ve bunların sonucunda da bir fotoğraf çıkıyor ortaya. O fotoğrafın doğru zamanda, doğru açıda, doğru ışıkla çekilmiş olması çok önemli. Ve hikayeyi anlatıyor olması çok önemli. Ama ondan sonra da birden senin de başına geldiği gibi Bülent, patladanak ortada kalabiliyoruz. Şimdi ilk önce geçmiş olsun arkadaşım. Başına ne geldi? Yani neler oldu ve sen AFP'den kopuşunu bize biraz burada anlatır mısın? Ve onların neden böyle bir, daha doğrusu ne yaptıklarını bize burada bir özetler misin?
Yani ben kendileriyle uzun süredir çalışıyorum. 16 yıl ve 16 yılı geçmiş bir zaman süreci. Ama son 10 senedir günden güne fotoğraf bölümüne olan ilgileri ve alakaları azaldı. Eskisi gibi bir fotoğrafın çok kalitesine veya onun daha ilerlemesine yönelik yaptıkları şeyleri yapmamaya başladılar. Yani birçok alanda fotoğrafçılara ve fotoğrafa olan ilgi bayağı azalmaya başladı. Temel mantık işte para kazanma üzerine kurulduğu için işte videonun daha önemli olduğu, videoya daha çok yatırım yapılması gerektiği gibi bir temel mantık çıkardılar. Ama tekste mesela hiçbir zaman yatırım azalmıyordu. Tekst de her zaman çok güçlüydü. Hiç para kazandırmamasına rağmen açıkçası. Videoya bu kadar yatırım yapılırken fotoya hiç yatırım yapılmamaya başlandı. Ve her muhabir ekip halinde çalışmak zorunda. Yani siz herhangi bir yerde video ya da tekst olmadan çalışamıyorsunuz. Tek başınıza bir şey yapma imkanınız yok. Sürekli böyle bir ekip muhabbeti ve foto muhabirleri bu ekiplerin içinde en deneyimli insanlar olmasına rağmen zamanla bu deneyim yerini işte artık köleliğe bıraktı deyim yerindeyse yani. Sürekli genç insanları eğitmek zorundasınız. Sürekli birileriyle iyi geçinmek zorundasınız. Bunda sorun yok ama zamanla sürekli bu ekip değişimi, bu ekipteki insanların çeşitli davranışları, huyları, karakterleri değişiyor falan. Bu artık bir yorgunluk yaratıyor sizde. Ve bu çalışma temposu eskiye göre çok değişti ve artık biz fotoğrafçılar açısından çok iyi bir tempo değil yani artık. Bizi çok besleyen bir tempo değil, bizi çok gereksiz yere yoran bir tempo. Ve birçok fotoğrafçı da işte AFP'de bu konuda rahatsız zaten. Bu konudan dert yanmakta. Fotoğraf bölümünün kendi şefleri bile bu konudan dert yanmakta. Ve benim bu konuda ne kadar rahatsız olduğumu zaten kendilerine daha önce belirtmiştim. Yani sürekli aynı yerde kalmaktan, yani seyahat edememekten birçok konuda çok farklı baskılara zaten maruz kalıyordum. Ve bu sürecin sonunda da ben hani dostça, arkadaşça bir ayrılık olsun diye düşündüm. Onların da aynı fikirde olduğunu zannediyordum ama değillermiş. Onların derdi sorun, kim sorun yaratırsa bir an önce kovmakmış meğer, öyle anladım. Çünkü benim de aptal olmam gerekiyor. Yani bu kadar sene emek vermişim bir yere, bu kadar yasal hakkım varken ben istifa ediyorum deyip gitmek için benim aptal olmam gerekiyor. Tabii ki öyle bir şey mümkün değil yani. Elbette oraya verdiğim bir emek var ve orada 16 yıllık kıdem tazminatım, 22 yılda işte meslekten gelen şeyim tazminatım var yani. Bunun içinde bir sürü sigortasız çalışma, işte fazla mesai, bir sürü şey var yani. Hani onlar tarafından en çok haksızlığa uğramış gazetecilerden biri de benim yani. Bunu kendileri de çok iyi biliyor. Ve bu karşı duruşuma, yani bu mesai ve sigortasız çalışma hakkındaki konuşmalarım onları o kadar rahatsız etti ki bir anda, yani beni yıllardır tanıyan orada insanlar, bana şeflik yapmış insanlar falan tanımazlıktan geldi ve beni anında kovmak istediler. Bu kovan insanlar da hayatı boyunca hiçbir zaman sahaya çıkmamış, sahaya dair hiçbir fikirleri olmayan, sadece Paris'teki büroda oturup kendilerince işte bir şeyleri yönetmeye çalışan insanlar. Sizin tam olarak ne yaptığınızı cidden anlamaları mümkün değil yani. Bu da bir sorun zaten yani. Gelip burada bir insanı kovmak onlar için çok kolay bir şey yani. Yaşamamışlar çünkü bilmiyorlar orada nasıl olduğunu, bu işlerin o gerçekten bir fikirleri olmadığı için bu kadar rahat karar veriyorlar. Ben de öyle düşündüm yani. Yaptıkları büyük bir acemilik, büyük bir ayıp. Bunu farkında olduklarını düşünüyorum ya da hepsinin aynı fikirde olmadığını düşünüyorum ama bu yaptıklarının mutlaka hukuki bir karşılığı olacaktır. Şu an avukatım da zaten onun meşguliyeti içinde, bir hukuki karşılığı mutlaka ve mutlaka olacaktır ve onunla uğraşıyorum açıkçası. Ama yaptıkları hiç hoş değildi yani. Bu kadar seneden sonra bu kadar uzun çalışmış bir insanın en azından belli bir pazarlık, belli bir şey dahilinde çıkarılabilirdi. Ama böyle bir şey yapmadılar yani. Hani böyle bir direkt işten kovma gibi, hem de ahlaki nedenlerle kovmak. Yani bu çok ayıp bir şey bir insanın. Çünkü ahlaki sebepler ortaya koyduğunuzda tazminat isteyemiyor. Yani tazminatsız kovmanın koşulu bu. Ahlaki bir neden bulun. Ve buldukları sebepler de çok komik. Hiç kendilerine yakışmayacak düzeyde sebepler yani.
Ya çok geçmiş olsun öncelikle tekrardan ve evet haklısın maalesef. Bu aslında beni şöyle sabah hani şaşırdım, bunun senin başına gelmesine şaşırdım açıkçası. Ama böyle bir şeyin olmasına şaşırmadım. Çünkü bundan seneler önce 90'larda hatta ben uzun süre AP ile çalıştım. Associated Press'in fotoğrafçılarındandım ama her zaman için stringer olarak çalıştım. Benim böyle kurumların içerisinde yer almaya alerjim var. Dayanamıyorum. O yüzden uzun süre stringer'lık yaptım senelerce ve bir dönem 90'larda AP geldi ve dedi ki bundan sonra siz freelance olarak da çalışıyor olsanız bize telif hakları, fotoğraflarınızı çektiğiniz fotoğrafların bize aittir. Ve biz o zaman büyük bir grup AP fotoğrafçısı, foto muhabiri ayrıldık AP'den. Ve bir daha çalışmadık. Ve malzemelerimizi de geri alarak ayrıldık telifleriyle birlikte. Dolayısıyla yani bu işler maalesef oluyor. Bütün büyük ajanslar böyle koca hamleler yapabileceklerini zannediyorlar. Ama burada gerçekten birleşik bir karşı duruş çok önemli. Çünkü o zaman geri adım atabiliyorlar, biraz daha işte bazı şeyleri yumuşatabiliyorlar ya da zamana yayıyorlar ve zamana yaydıktan sonra ve sen artık senin gibiler onlarla çalışmayı bıraktıktan sonra yeni gelen kanla beraber kendi kurallarını tekrardan yürürlüğe koyuyorlar. Bu maalesef bu koca medya çarkının, koca basın çarkının içerisindeki olan durumlardan bir tanesi ama burada bir şey benim dikkatimi çekti senin söylediğin şeylerin arasında ki bu çok önemli. Ben uzun süre freelance çalıştığım için bu benim için her zaman bir problemdi. Ben kendi kendime bunu ekarte etmeye çalıştım ama sen neticede kadrolu bir çalışandın. AFP'nin kadrolu foto muhabiriydin. Sigortasız çalışma ne demek? Yani biz burada gerçekten çok zor şartlarda çalışıyoruz. Sigorta olmazsa olmaz çünkü hiçbir garantimiz yok. Hani yerleşmiş, temeli olan, tanınan bir basın kurumuna çalışmak bir nevi sağda sana cüzi de olsa bir sigorta sağlıyor ama genel olarak yaptığın işin sigortasız olması bu gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Bununla sen ne kadar zamandır yani en başından beri mi mücadele ediyorsun? Hiç mi bunu yapmadılar?
Yani en başından beri değil ama 2012-13 civarında 2 sene sigortasız çalıştırıldım. O zamanlarda ısrarla sigortamı yapmaları için ısrar etmeme rağmen dikkate almadılar ve beni o süre zarfında sigortasız çalıştırdılar. Tabii yani sigortasız çalıştığınız bir yere gidip beni sigortasız çalıştırdınız bunu karşılayın demeniz size sıkıntı da yaratabilir. O yüzden bu meseleyi karşılıklı hesabımız artık görünene kadar konuşmadım zaten. Ondan sonra benim böyle bir sorunum olduğunu geçmişte bana geçmişte pek iyi davranılmadığını bir takım sıkıntılar yaşadığımı söylediğimde ise işte o anda beklediğim şey oldu. Bir anda böyle şeyleri değişti yani. Duygu dünyaları ve konuşma her şeyi bir anda değişti. Sigortası çalışma ve özellikle mesaiden bahsetmem onları deliye çevirdi. Yani benimle hiç artık konuşmak bile istemediler o saatten sonra. Çünkü bu birçok diğer gazeteciye de örnek olabilecek bir tutum olabilir diye düşündüm.
Değil mi? Kötü örnek oluyorsun. Sen aslında hakkın olan şeyleri talep ettiğin zaman kötü bir örnek teşkil, emsal oluşturuyorsun ve ondan sonra gelenler için de zaten salt olarak sunmaları gereken şeyleri sunmak ve sunmamak arasında kalıyorlar. Peki Bülent şimdi ne olacak? Avukatıma devrettin dedin.
Yani bir insanı uyarı yapmadan hiçbir şekilde ne maille ne sesli hiçbir şekilde uyarı yapmadan kovmak bunu Fransa'da falan yapamazlar zaten. Bunu ancak Türkiye'de yaparlar yani. Bir insana bir anda ahlaki sebeplerle seni işten çıkarıyorum demek ancak buraya da olabilir herhalde diye düşünüyorum. 3 ay bir kere önceden söylemesi lazım. İşlediğim kabahatin bana ne olduğunu ve savunmamı istemesi lazım. Bunlar hiçbiri yok. Bir günde işte işten kovduk diye böyle saçma sapan şımarıkça bir tutum içindeler. Bu da düşünüyorum ki Türkiye'deki mahkemelerde de ciddi bir sorun olacak bir suç yani. Suç işlenmiş durumda yani açıkçası. Suçu da işte AFP Türkiye'deki hukuki düzeni hafif alarak işliyor yani. Umarım o kadar da hafif almaları gerektiğini yakında öğrenirler diye düşünüyorum yani.
Peki sen şimdi ne yapacaksın? Şimdi artık AFP'de değilsin. Serbest çalışmaya devam edecek misin?
O bölümler bana ait. Yapacağım birçok iş var. Zaten yıllardır yaptığım iş. Yeni başlamadım yani. O konular şu an özel. Ben bu tür sorulara pek şey yapmıyorum. Cevap vermiyorum açıkçası.
Tamam. Peki Bülent senden rica etsem biraz da bu mesleğin yani şimdi sen tabii bundan sonrası tabii ki senin özelin ne yapacağını da kesinlikle sen karar vereceksin ama biraz geriye dönsek ve bize bu zamana kadar neler yaptın? Yani çalışma tempondan bahsedebilir misin? Benim aslında varmak istediğim yer şurası. Dinleyicilerimize aktif olarak çalışan bir foto muhabirinin ağzından bu mesleğin nasıl olduğunu, temposunu, bir günlük rutini var mıdır, yok mudur, bir hayat rutini var mıdır, yok mudur? Bunları biraz aslında senin aktarmanı istiyorum. Yani biz burada sadece yani herhangi bir meslekten emek verdiğin herhangi bir profesyonel sen çıktıktan sonra eğer emeğinin karşı çıkartıldıktan sonra hele hele eğer emeğinin karşılığını alamıyorsan burada hani Agropay işçilerine de bir selam gönderelim. Onlar da Ankara'ya kadar yürüdüler. Aynı şekilde yüz kızartıcı suçlardan göre işlerine son verildi ve tazminatları ödenmiyor. Yani şimdi seninle konuşurken benzer bir şeyle, tabloyla karşı karşıyayım ama meslektaşımsın. Benim senden ricam lütfen dinleyicilerimize biraz bir foto muhabirinin gününü anlatır mısın? Yani sen bu işten çıkartıldın. Bu tazminat da senin hakkın. Ama bu hak kazanış sürecinde karşılaştığın şeyler ve yaşadığın şeyleri aslında biraz dinleyicilerimize anlatabilirsen onlar da eğer mesleğimizi tanımıyorlarsa en azından bir fikir sahibi olabilirler.
Yani bir gününden ziyade genelde işte ağır malzemeler taşırlar, işte bildiğiniz üzere maçlara giderler, işte olaylara giderler, birçok yerde önce onlar olmaya çalışırlar. Benim de bu şekilde uzun bir periyot zamanım geçti yani işte. Neredeyse 20 yıla yakın. Ya bu tecrübeler doğrultusunda işte bir yıpranma gelişiyor insanda. Ve bu yıpranma da belli bir yerden sonra enerjinizi daha sizi motive edecek ya da daha kimliğinizi bulabileceğiniz yerlere yöneltmek istiyorsunuz. Yoksa şu da bir gerçek ki yani başlı başına foto muhabirliğinin önemli bir bölümü hamallık yani. Benim bakış açım biraz böyle yani. Ben foto muhabirliğini bir anlatım yöntemi, bir ifade yöntemi olarak benimsedim. Böyle kullanıyorum veya böyle kullanmayı hedef ediniyorum önümüzdeki zamanlar için. Ama bunu bir mesleki, bir profesyonel bir meslek olarak da işte yıllarca yaptım yani. Maç fotoğrafları çektim, işte futbol müsabakalarını, spor müsabakalarını, Formula 1 bilmem ne, bir sürü şeyleri çektim yıllarca. Bunlarla uğraştım yani. Bunun da edindiği bir deneyim var, oluyor zamanla. Ama uzun süre sürdürülebilecek bir tarafı da yok benim açımdan. Çünkü ben hiçbir meslekte hamallaşmak istemiyorum. Yani yaptığım işte biraz daha hamallaşmaktan, memurlaşmaktan ziyade o işe kendim, hayatıma kendim yön vermeyi tercih ediyorum yani, benim açımdan. Duruma oradan baktığınızda uzun süreli bir yerde çalışmak, orada artık her şeyin sıradanlaşması ve size olan saygının azalması, sizin oradaki varlığınızın işte hor görülmesi, birçok neden zamanla beni yordu ve ben de yani birazcık uzaklaşmak istedim. Ama yıllarca emek verdiğim kurumun böyle bir hasmihane, bir anda böyle düşmanca bir tutuma bürünebileceğini de hiç tahmin etmiyordum. Oradan işte Paris'ten gelen zengin bir avukatın kendince aldığı bir karardır muhtemelen. Beni tanımaz etmez, bilmez. Ne iş yaptığımı, doğru düzgün neler yaptığımdan haberi bile yoktur. Ama gelip burada böyle bir karar alabiliyorlar yani. Bu da böyle bir dünya yani. Onun da farkındayım. O yüzden hiçbir zaman kendimi köle etmek istemedim. Yani bir şirketin dışında kalarak da yaşayabilme cesareti ve kapasitesini kendimde hep görmeye çalıştım. O yüzden yani işte ne yapacaksınız, ne edeceksiniz? Bu tür soruları pek hoşuma gitmiyor, bu tür sorular. Yani bugüne kadar ne yaptıysam onu yapacağım. Bugüne kadar beni AFP var etmedi. Aksine AFP'yi ben var ettim Türkiye'de. AFP'nin ismini bilinmezdi. Benim ismimle AFP'nin yıllarca yaptığım çalışmalarla tanındı. Bunu herkes biliyor ya. Bu konuda mütevazi olmak gibi bir niyetim asla yok. O yüzden yaptıkları büyük bir saygısızlıktı ve bu saygısızlık olduğunu da kendileri de farkında. Yakın zamanda da düzeltmek zorunda kalacaklar yani. Bunu kendileri de biliyor. Benim AFP bana iş öğretmiştir, bir şeyler vermiştir ama hiçbir zaman benim hiçbir zaman kölesi olmamışımdır ben o şirketin yani. Onu açıklamaya çalışıyorum.
Anladım. Evet, yok, doğru söylüyorsun. İki tane şey var aslında. Bir tanesi konuşmanın en başında ben notumu almışım. Fotoğraf kalitesinde bir düşüş var demiş. Yani genel AFP'nin ürettiği, daha doğrusu ortaya sunduğu fotoğraflar. Yani, neticede AFP bir ajans. Ajans fotoğrafları sunar. Ondan sonra da yayın organları da o fotoğraflardan istediklerini, görsel malzemelerden istediklerini kullanırlar. Şimdi bunu neden not aldım? Çünkü sektörde eğer Reuters, AP ve AFP'yi kıyaslarsan, çok eskilere gidersen, 90'lardan itibaren başlarsan, AFP'nin her zaman için böyle bir tık daha öndedir fotoğraf kalitesi. Bu önemli. İkincisi, söylediği şeylerden, gene benim not aldığım şeylerden bir tanesi de saygının azalması. Yani foto muhabirine çalışan, uzun süreler buraya emek vermiş bir foto muhabirine olan saygının azalması. Bunlar gerçekten can sıkıcı şeyler. Senin de bunları yaşadığın için üzgünüm. Ama gerçekten yani sektörde bir şeylerin belki değişmesi gerekiyor. Çok da geç kalındı hatta. Özellikle bu büyük ajanslarda. Gerçi sürekli dinamik bir şey. Biz bunu daha önce Entropi'de de konu olarak işledik. Dinamik bir alan. Birileri satın alıyor. Birileri birilerine malzemelerini aktarıyor vesaire. Ama burada hala 3 tane büyük direk var. Uluslararası fotoğraf ajansları söz konusu olduğu zaman. AP, Reuters ve AFP. Ama burada senin yaşadıkların, dediğin gibi belki Fransa'da olsaydı böyle bir şey yapamazlardı. Sen Fransa'da olsaydın ve Fransız vatandaşı olsaydın belki böyle bir şey senin başına gelemeyecekti. Ama Türkiye'den başarılı bir foto muhabiri olman onların şey yapmadı, önünü kesmedi. Tekrardan çok geçmiş olsun. Süremizin sonuna geldik. Eklemek istediğim bir şey varsa seve seve yer veririm. İlerleyen zamanlarda da değişik çalışmalar yaparsan ve paylaşmak istersen Entropi'nin kapıları sana her zaman açık. Buraya tekrardan gelebilirsin. Detaylarıyla konuşuruz o zaman yaptıklarında.
Çok teşekkür ederim. Sesime ses verdiniz, yardımcı oldunuz. Ben de çok memnun oldum yayınıza katılmaktan. Çok görüşmek dileğiyle diyorum.
Tamam, görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Kolay gelsin sana. Hukuk mücadelelerine kolay gelsin.
Teşekkür ederim. Sağ olun.